doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Dünden Bugüne Türkçemiz programında bir büyük klasik şairimizi, Nabi'yi konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Neslihan İlknur Koç Keskin hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Sedat Bey?
Hocam teşekkür ederim. Sizi burada gördük, ağırladık. Çok memnunuz. Ayağınıza sağlık.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Eksik olmayınız.
Ben de çok memnunum.
Şimdi hocamızla başlayacağız sohbetimize sevgili dinleyicilerimiz. İlginç bir şair Nabi. Bizlere tanıtacak, anlatacak, beyitlerinden örnekler verecek Neslihan hocamız. Ama önce ben sizlere sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum. 463 3419 ve 463 3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Hocam 17. yüzyıl.
Evet.
Osmanlı'nın da artık yavaş yavaş duraklamaya geçtiği bir dönem.
Kesinlikle haklısınız.
Ve bu dönemde de Nabi gibi büyük bir şair yetişiyor. Dönem itibariyle, yaşadığı dönem itibariyle dilerseniz tanımlamaya başlayalım yavaş yavaş.
Evet. Nabi'nin yaşadığı yüzyıl 17. yüzyıl. Osmanlı Devleti'nin sosyal ve siyasi problemlerinin olduğu bir yüzyıl. Özellikle Celali isyanlarının divan şairlerini çok etkilediğini görüyoruz. Yine rüşvetten çok şikayet ettiklerini, paranın ayarının düşmesinden bahsettiklerini. Çünkü artık eskisi kadar fetih yapılamadığı için devletin hazinesinde çok fazla gelir olmuyor. Bu sebepten dolayı devlet paranın ayarında bir düşmeye gidiyor. Bundan çok bahsettiklerini görüyoruz. Kahve, tütün ve şarap yasakları 4. Murat'ın uyguladığı ve Kadızadeliler Sivasiler arasındaki dini çatışma. Kadızadeli Mehmet Efendi ve 4. Murat peygamberimiz zamanındaki bir İslamiyet'e dönme amacı güdüyorlar ve kahve, tütün ve şarap yasaklarını çok sert bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Bundan divan şairleri çok şikayetçi. Veba salgını ve depremler Nabi'nin yaşadığı yüzyılın sosyal ve siyasi problemleri.
Hocam o çizdiğiniz tablo gerçekten sanatın üzerinde. Ya şu da söylenebilir galiba Neslihan hocam. Bir sanatçı ne yaparsa yapsın içerisinde yaşadığı dönemden etkilenmemesi mümkün olmuyor galiba.
Kesinlikle haklısınız. Doktora tezimde 17. yüzyıl divan şiirinde sosyal hayat üzerine çalışmıştım. İlk bölüme giriş bölümü ise 17. yüzyılın bu problemleri nasıl divan şairlerini etkilemiş. Bunu anlatmak üzerineydi. Ben 70 divan şairin divanını okudum ve bunları okuduktan sonra çeşitli fişleme aşamalarını geçip elde ettiğim verilere baktığımda divan şairlerinin hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin problemlerine bigane yani yabancı kalmadıklarını gördüm. 17. yüzyıl bu anlamda çok çok önemli bir yüzyıl. Sorunları tespit etmişler. Hatta Nabi gibi, Atai gibi divan şairleri divanlarında sorunlara karşı bir takım çözüm önerilerinde de bulunmuşlardır.
Hocam ben lise yıllarımı dönüyorum şu halde. Divan şiirimizin halktan kopuk yalnızca sanat içi yapmak için yapılmış. Yahut da belli başlı devletin seçkinlerine, padişaha adanmış. İşte böyle güzel sözlerden oluşmuş. Fakat içerikten yoksun bir şiir olduğu gibi izlenimler var. Hala da var zannediyorum.
Hala var. Maalesef
ama sizin söylediğiniz çok farklı.
Evet, maalesef bunu aşamadık Sedat Bey. birinci sınıf öğrencilerin eski Türk Edebiyatı'na giriş dersine giriyorum. Hala öğrencilerimiz lisedeki bu bilgilerle geliyorlar ve onları yıkmak o kadar zor ki, bu yanlışları yıkmak o kadar zor ki. Sanırım lise müfredatının bu anlamda değişmesi ve büyük hani kaside gibi, gazel gibi beyt sesi açısından fazla nazım şekilleri yerine konuya odaklanıp beyitlerden hareketle çocuklara divan edebiyatının muhtevasını sevdirmek daha önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Hatay'ı burada mı görüyorsunuz?
Hatay'ı burada görüyorum. Evet, yani sanatlı şiirler sanırım öğrencilerin biraz ön yargıya kapılmalarına neden oluyor divan şiirine yönelik.
Ha, çocuk ayakları. Korkuyor.
Çocuk korkuyor. Yani kasideden çocuk korkmuş oluyor. Bıkmış oluyor geldikleri zaman Türk Edebiyatı'nın öğrenciler çoğunlukla bıkmış oluyorlar eski Türk Edebiyatı'ndan ya da diğer bir adıyla klasik Türk Edebiyatı'ndan.
Hocam Nabi'ye döneceğiz ama doktora çalışmanız da çok önemliymiş. Orada az önce saydığınız unsurlardan bir tanesi dikkatimi çekti. Celali isyanları konusu. Mustafa Aktağ gerçi buna Celali isyanları demiyor.
Evet.
Türkmen isyanları diyor
Türkmen da. Türkmen isyanları evet.
Ya, adı her neyse hocam. O dahi etkilemiş.
Kesinlikle.
Çok ilginç hocam ya.
Bu etkilenme bazen tarih düşürme adını verdiğimiz celallerin yakalanması ve işte asılması, kellelerinin kesilmesi şeklinde tarihlere konu oluyor. Bazen de teşbih sistemini etkiliyor divan şiirinin. Bu nasıl oluyor? Mesela felekten yakınma divan şiirinde çok fazla söz konusu edilen bir mevzu. Artık divan şairleri feleği celaliye benzetiyorlar. Yani bahtı, talihi, celali, felek diye bahsediyorlar. Aslında asıl önemli olan bu ikincisi. Neden? Çünkü divan şiirinin teşbih sisteminin de sosyal hayattan beslendiğini ve değiştiğini bize gösteriyor. Yine paranın ayarının düşmesi, aşığın gözyaşları o kadar çok akar ki sevgili karşısında artık kanlı gözyaşları dökmeye başlar. Artık divan şairleri için mesela gözyaşları 17. yüzyılda aşığın bu kanlı gözyaşları maşuş akçedir. Yani tahşiş edilmiş ayarı düşünmüş akçedir. Bu iki örnek 17. yüzyılda divan şairlerin sosyal problemlerden ne kadar etkilendiğini bize göstermekte. Yine diğer bir yakındıkları konu rüşvet. Nabi de divanında gerek divanda gerek hayriyesinde rüşvet alan devlet adamlarından özellikle hakimlerden ve kadılardan çok fazla şikayet etmiştir.
Hocam peki burada şu soruyu da sormak istiyorum size. Giriş dersinde eski Türk Edebiyatı'na giriş dersinde illa çocuklara biçim özellikleri, söyleyiş özelliklerinin üzerine mi yoğunlaşmak gerekiyor? Yoksa az önce sizin yaptığınız gibi önce içerikten mi başlamak gerekiyor?
Sanırım evet 7 yıl oldu eski Türk Edebiyatı'na giriş dersini veriyorum. Tam 7 yıldır. Birinci dönem nazım şekilleri ve aruz işliyoruz. İkinci dönem ise edebi sanatlar ve edebi türler yani konuya. Birinci dönemde çocuklar daha canı sıkılmış bir vaziyette derse gelirler. Ama ikinci döneme baktığımız zaman gerek edebi türlerde gerek edebi sanatlarda beyti artık anlamaya başladıkları için kelime hazineleri de geliştiği için daha mutludurlar. Böyle gözlemledim öğrencilerin üzerinde. Zannımca muhteva, şekil ikinci planda olmalı. Önce evet. Muhteva, şekil evet. İkinci planda.
Hocam Avusturya'dan dinleyicimiz aramış. Selami Giden adlı dinleyicimiz. Teşekkür evet. ediyor programımıza. Çok yararlı bilgiler ediniyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz aktardıkları için demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Dinleyicimiz sağ olsun. Biz dinlemeye devam etsinler. Ve bu dönem içerisinde Nabi. Hocam doğduğu yer... Örneğin Baki İstanbullu.
Evet.
Nabi nerede yaşamış, nerede doğmuş?
Elbette kısa bilgiler vermekten mutluluk duyarım. 1642 yılında Ruha adı verilen eski adıyla Urfa'da doğmuş Nabi. Köklü bir aileye mensup. Asıl adı da Yusuf. Bunu beyitlerinde de anlatmış. Dilerseniz iki beyit okumak isterim.
Lütfen hocam.
Keminen Yusuf-u Nabi ahbab u ekariple şefaat ya Habiballah, şefaat ya Resulallah. Burada gerçek adının Yusuf olduğunu söylemektedir. Hakimiz Mevlid'idir Hazre-i İbrahim'in. Nabi'ye rast makamında ruhaviyiz biz. Burada da Urfalı olduğunu şair kendisi yine söylemekti. Bir tane beyit getirdim burada dinleyicilerimize okumak için. Bir muamma Nabi'nin adını gizlediği çok meşhur bir muamma. Bende yok sabr-ı sükun, sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Buradaki iki yok ifadesi Na ve bi yokluk, sızsız eki anlamına gelir. Na bi'yi de ikiye böldüğümüz zaman kendi adını gizlediği bir muamma bu beyitte karşımıza çıkıyor. Çok çok meşhur bir muamma. Muamma Allah'ın isimlerinin ve insan isimlerinin gizlenildiği bir edebi tür.
Evet hocam. Urfa'da doğuyor.
Urfa'da doğuyor. Daha sonra İstanbul'a gelmiştir. Onun hayatında Musab Mustafa Paşa'nın çok önemi var. Ona intisap ediyor. Hatta 4. Mehmet'le onun vesilesiyle.
Avcı Mehmet.
Evet, tanışıyor. Fakat Paşa'nın ölümünden sonra bir anlamda sahipsiz kalıyor ve Halep'e gidiyor bir görev vesilesiyle. Yaklaşık 16 yıl Halep'te kalıyor. Burada 1710 yılında tekrar İstanbul'a döndüğünü yine kaynaklardan öğreniyoruz. 1712 yılında da vefat ediyor. Darphane eminliği, baş mukabelecilik görevlerinde de bulunuyor Nabi. Önemli evet, bir devlet adamı. Pek çok eser vermiş. Türkçe divanı, Farsça divanı, 4. Mehmet'le beraber katıldığı Lehistan seferi için yazdığı Fetihname-i Kamenişesi, Hayrinamesi ve Hayriyesi ki çok önemli oğlu için yazdığı bir pentname, nasihatname, Surname, Tuhvetül Haremeyn, kendisinin de gittiği haç yolculuğunun kaleme aldığı bu eseri de çok çok önemli. Zeyl-i Siyer-i Veysi, Münşiatı ve Tercüme-i Hadis-i Erban yani 40 hadisin toplandığı bir eseri var. Çok da velut bir şairimiz Nabi.
Evet, verimli.
Evet,
verimli. Bir... verimli. Hocam, Halep'e gitmek nasıl etkiliyor kendisini, şiirini?
Nabi için İstanbul şehir. İstanbul dışında kalan bütün şehirler taşra. Mutsuz Halep'te. Ve bir beyit var size okumak istiyorum bu beyti. İstanbul lisanını unutmaktan korktuğunu... bu beytin de dile getirmiş. Bu çok çok önemli bir beyt. İstanbul için biraz önce bahsettiğim Hayriye adlı eserinde, olduğu için yazdığı Hayriye adlı eserinde bazı beyitler getirdim burada dinleyicilerimizi okumak için. İstanbul'da çok mamur gördüğünü, şehir olarak sadece İstanbul'u hani kabul ettiğini beyitlerinde dile getirmiş. Nabi acep mi sözlerimiz olsa binemek İstanbul'un lisanını unuttuk kenarda. Kenar diye bahsettiği Halep. Nabi sözlerimiz tuzsuz olsa nemek tuz demek. Tuzsuz olsa mecazi olarak tadı tuzu olmasa buna şaşılmaz. Çünkü biz Halep'te İstanbul lisanını İstanbul Türkçesini unuttuk der. Yine Hayriyesinde oğlu için yazdığı pentnamesinde etsin İstanbul'u Allah mamur. Ondadır cümle meali-i umur. Bütün devlet adamları oradadır. Allah İstanbul'u mamur etsin der. Ne kadar var ise ashab-ı kemal, yetişmiş insanlar, şairler, devlet adamları, bilginler hep İstanbul'da bulur istiskal. Hep orada yerleşmişlerdir. Böyle güzel beyitleri var İstanbul hakkında.
Hocam ister istemez hemen şu soru akla geliyor. İstanbul denince Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e, Nazım Hikmet'ten Yahya Kemal Beyatlı'ya, ondan Orhan Veli'ye yani o 20. yüzyıl şiirinden ta işte sizin söylediğiniz 17. 16. İstanbul'da insana şiir yazdırıyor galiba.
Galiba. İlginç bir şehir. Evet. Kesinlikle ilginç bir şehir. Ben de çok seviyorum. Deniz, kokusu farklı, tarihi doku elbette. Ve Osmanlı Devleti'nin tabii ki kalbinin attığı şehir İstanbul. Ve bir divan şairi içinde elbette İstanbul'a, sultana, oradaki devlet adamlarına yakın olmak çok çok önemli.
Bir de az önce söylediklerinizden belki şu çıkarımda bulunmak mümkün. O döneme ilişkin sanatın, sanatçının himayeye ihtiyacı varmış galiba.
Kesinlikle, hocam. Kesinlikle. Çünkü şairlik bir meslek bugünkünden farklı olarak. Himaye ihtiyaçları var. Bu meslekten kazandıkları parayla, akçelerle geçimlerini sağlıyorlar. Ama bir anlamda da bu çabucak değer kaybetmelerine de neden olabiliyor. Musaip Paşa vefat ettiği zaman Halep'e gitmek zorunda kalıyor. Hani divan şairliği için bir anlamda avantaj, bir anlamda dezavantaj. Yani
Fuzuli dedemi nasıl şikayet ediyor hocam?
Evet.
Rüşvet verdik almadılar diyor. Almanya'dan bir dinleyicimiz
evet.
Arıyor Neslihan Hocam. Diyor ki Nabi'nin adını gizlediği beyitleri ve bu sanatın adını tekrar eder misiniz diye soruyor. Aynı soruyu ben soracak. Dinleyicimiz benden çok yaşayacak hocam. Çok yaşasın, sağ olsun.
Tekrar okumak isterim. Muamma bir edebi tür ve bir edebi sanat olarak düşünebiliriz. Muammada Allah'ın isimleri Esma-i Hüsna'sı ve insan isimleri gizlenir. Söylenmez ama onu çağrıştıracak, o kelimeleri çağrıştıracak kelimeler kullanılır. Bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre. Burada maşuka seslendiğini, sevgilisine seslendiğini düşünebiliriz. Bende sabır ve sükunet yok, sende vefadan zerre yok. İki yoktan. Ne çıkar fikredelim bir kere. İki yok. Na ve bi ikiye ayırırsak. Olumsuzluk ekleridir bunlar. Yok anlamına gelir. Na ümit, ümitsiz demek. Bi vefa, vefasız demek. Önekler. Bu şekilde kendi adını gizlemiş Nabi bu muammasında.
Peki hocam neden bu mahlası almış?
Belki kimse tarafından tercih edilmeyeceğini düşünmüş olabilir.
Değil mi hocam?
Fuzuli
evet.
Gibi.
Evet. Aynı şey. Ve bundan sonra hocam Halep'te ürünlerini vermeye devam ediyor. Sonra İstanbul'a dönmesi söz konusu oluyor mu Nabi'nin?
Evet, İstanbul'a evet. Dönüyor tekrar. Fakat İstanbul'da bu bahsettiğim, konuşmamızın en başında bahsettiğim problemleriyle yüzleşiyor bir anlamda. Özellikle rüşvet, hak etmeyen devlet adamlarının göreve gelmesi. Bunlar Nabi'yi çok etkiliyor. Özellikle Türkçe divanında ve oğlu için yazdığı, Harçelebi için yazdığı Hayriyesi'nde bu dönemde yaşadığı olumsuzlukları yansıtıyor. Dilerseniz bazı beyitlerinden okuyabilirim.
Evet hocam çok yararlı olur.
Evet. Nabi'nin Türkçe divanında devlet adamlarının yetersizliklerinden, beceriksizliklerinden çok yakındığını görüyoruz. Akçadır matlabı hep hükkamın, ne eylesin merhametin imanın. Hakimlerin maksadı, talep ettiği şey sadece akçadır. Yani merhamet, iman onun için bir anlam ifade etmez. Padişah korkusu yok, hak korkusu yok, rüşvete hırsı kadar değini de çok. Yani yine hakimlerin, kadıların, hatta ayanlar, ağalar, paşalar hepsi için bu eleştirisi geçerlidir. Rüşvet aldıklarını ve yeterli olmayan devlet adamlarının önemli görevlere geldiğini yine Nabi dile getirmektedir. Diğer taraftan nadanlık olup muteber ebnai zamanda hattı bozulup nüshayı irfan bozulmuş. Artık bilgisizliğin muteber kabul edildiğini ve irfan nüshasının yazısının bozulduğunu söylüyor Nabi. Unutulmuş, kalmamış, gitmiş gibi farklı rediflerin divanda kullanıldığını görüyoruz. Bu da Nabi için ve divan şiiri için önemli bir yenilik. Bir başka beyit.
Hocam onu açar mısınız biraz?
Evet. Burada mesela bir beyit üzerinden gitmek istiyorum.
Buyurun.
Olmuş o kadar halka cihan mekirde üstad, kim sabıkayı şöhreti şeytan unutulmuş. Buradaki unutulmuş elbette daha önce kullanılmıştır redif olarak divan şiirinde. Ama bir eleştiri vesilesi olarak kalmamış, gitmiş, unutulmuş kelimelerinin kullanılmasını Nabi divan şiirine getirmiş. Bu anlamda orijinal. Sevgili Profesör Doktor Cemal Kurnaz Hocam'ın da bu konuda bir yazısı var. Bu rediflerin önemli olduğunu vurgulayan. Buradan ona da kendilerimiz saygılarını iletmek isterim. Yine döneme ait bir eleştiri o kadar hile ön plana çıkmış ki bütün halkta. Şeytanın şöhreti bile bu anlamda unutulmuş diyor Nabi. Bu çok çok önemli
ağır bir eleştiri hocam.
Bir
bayağı ağır bir eleştiri.
Evet.
Neslihan'dan her zamanki gibi ara verelim uyarısı geldi. Tamamdır diyorum Neslihan. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, doçent doktor Neslihan İlknur Koç Keskin hocamızla Nabi'yi konuşmaya ilginç bir şairimiz.
Evet.
Hocam biliniyordu belki ama bu kadar da ilginç olduğu gerçekten bilinmiyordu Nabi'nin.
Kesinlikle, kesinlikle.
Bu kadar toplumun içerisinde, bu kadar eleştirel yaklaşımlarda bulunabildi. Ve az önce sizin okuduğunuz beyitlerden şu benim dikkatimi çekti. İzninizle bir de ben okumak istiyorum, tekrar etmek istiyorum. Padişah korkusu, hak korkusu yok. Rüşvete hırsı kadar değini de çok diyor evet. Hocam. Yani burada anlaşılmayacak hani 17. yüzyıl, 16. yüzyıldan itibaren divan şiirimizin, şairlerimizin çok ağdalı bir dil kullandığı, bu dilin de ölçü ve vezin yüzünden zorunluluk haline geldiği, sözlüklerden sözcükler bulup çıkarttıkları ama görünmüyor burada yok hocam.
Evet, evet.
Bu çok ilginç bir durum.
Evet.
Bir de Nabi'nin üslubu var hocam.
Nabi'nin üslubu. Sedat Bey, Nabi'nin şiirden beklentisi yeni bir anlam ortaya koymalı divan şairi. Hatta yeni bir anlam ortaya koymayan şairi çocuğu olmayan bir kadına benzetiyor Nabi. Tıfıldan münkati olmuş sene benzer guya, maniyi taze doğurmazsa eğer şakkı kalem, eğer kalem taze bir mana doğurmazsa o kısır kalmış bir kadın. Yani öyle yorumluyor. Diğer taraftan çok net bu şekilde okuyabildiğimiz beyitlerle beraber Nabi Divan'da anlamakta biraz zorlandığımız Sebki Hindi üslubunun etkisiyle yazılmış beyitler ve şiirler var.
O nedir hocam?
Sebki Hindi, Hint üslubu adı anlamına geliyor Sedat Bey. Fars şairlerinden bu Safavi Devleti'nin baskısından kaçan Örfi Şirazi, Sahibi Tebrizi, Talibi Amuli gibi şairler Hindistan'a kaçıyorlar ve orada böyle bir üslup geliştiriyorlar. Bu üslubun özelliği...
Hocam onlar da Şirazlı, Tebrizli. Öyle
kesinlikle.
Değil mi? Şirazi,
Tebrizli. Evet, Tebrizli, Şirazlı.
Kaçıyorlar.
Kaçıyorlar ve orada bir üslup geliştiriyorlar. Bu üslupta biraz klasik üsluba göre divan şiirindeki daha karamsar, tasavvuf ön planda, uzun tanımlamalar, Farsça ve Arapça uzun tanımlamalar ve anlamakta zorlandığımız tanımlamalar, soyut unsurlarla somut unsurların bir arada kullanıldığı tanımlamalar çok yer alıyor. Bir örnek vermek gerekirse farklı tanımlamaları açmak isterim. Fikrimin sabunu gibi. Bu divan şiirinde klasik üslupta çok kullanılmayan bir tanımlamadır. Ama Sebki Hindi üslubunda bunu görüyoruz. Bir soyut unsur, bir somut unsur bir araya gelip bir anlamda okuyucunun zihnini de farklı çağrışımlara sebep olabiliyor. Nabi'ye baktığımız zaman bu adını saydığım isimlerden Tebrizli Sahip'den çok etkilendiğini ve hikmete dayalı, öğüte dayalı şiirler yazdığını görüyoruz. Hikemi tarz, Nabi'nin kurucusu olduğu bir üslup. Sebki Hindi'nin de bir kolu aynı zamanda. Tasavvufi kolunu Şeyh Galip ve Naili kadim divan edebiyatında sürdürmüşlerdir. Nef'i uzun tamlamalar ve bu... zor anlaşılır üslubu, mübalağalı anlatımı divan şiirinde, kendi şiirine divanla yansıtmıştır. Sebki Hindi'nin bütün özelliklerini tek bir şairde görmek yerine farklı kollardan bu üslubu divan şairlerinin sürdürdüklerini görüyoruz. Nabi de Sahibi Tebrizi'den etkilenmiş ve hikmete dayalı, öğüte dayalı bir pantnamesinin olduğunu Hayriye adlı konuşmamızın başlangıcında söylemiştim. Bu vadide şiirlerin yazmıştır. Bir dörtlüğü var. Şöyle diyor Nabi, hikmet amiz gerektir eşar. Şiirler hikmet öğretmelidir. Ki meali ola irşada medar. Yani insanları irşat etmeli, bir şeyler öğretmelidir. Ab-ı hikmetle bulur neşv-ü nema, gülşeni şiir-ü riyazı inşa. Hem nesir hem de şiir hikmet suyuyla, bunları bir bahçeye benzetmiştir. Hikmet suyuyla gelişirler ve büyürler. Hep düşündürmeli, düşünmeye sevk etmeli ve lirizm geri plandadır. Nabi de eşyayı hep
hocam Livizm'in ne olduğunu da dinleyicilerimize
klasik üslupta Bakiye gibi Şeyhülislam Yahya gibi divan şairlerimizin şiirlerine baktığımız zaman hatta daha önce gittiğimiz zaman Necati gibi divan şairlerimizin şiirlerine baktığım zaman aşık, maşuk, aşk konularının ön planda olduğunu, meclis tasvirlerinin ön planda olduğunu görürüz. Ama Nabi de bunlar yoktur diyemeyiz fakat geri plandadır. O hemen hemen her beytinde okuyucusuna öğüt vermek ister. Bir beyt okumak isterim. Helvayı fena zehr ile aludedir ama çekmek eli güç gizlice lezzet var içinde. Nabi bu dünyayı, fani olan bu dünyayı bir helvaya benzetir. Ama der öyle bir helva ki zehir ile karışıktır. Bu dünyadan elinizi de çekemezsiniz ama der. Burada okuyucusuna hani bu dünyanın geçici olduğunu, dikkatli olmak gerektiğini bir uyarıda bulunur. Fakat bu dünyadan kopmanın da çok çok zor olduğunu söyler.
Hocam şimdi bu son okuduğunuz beyt sanki ontolojik bir yaklaşım, yani varlık bilimsel, nasıl söyleyeyim tam Türkçe, varlığa ilişkin, yaşama ilişkin yazılmış bir beyt izlenimi uyandırdı.
Kesinlikle bence. Bugün okuduğumuz zaman da çok anlamlı. 17. Evet. yüzyıl için de çok anlamlı.
Siz bunu abartmayın ama bundan da vazgeçmeniz kolay değildir diyor.
Evet, kesinlikle, kesinlikle.
Nabi'yi bu yaklaşımı, hocam tasavvuf ehli mi?
Tasavvuf ehli.
Evet.
Oğluna da bu hayriyesinde hani dini anlamda mütedeyyin diyebiliriz Nabi için. Oğluna da çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur hayata dair, hangi mesleği seçmesi gerektiğine dair, nelerden uzak durması gerektiğine dair. Mesela oğlunun çeşitli oyunları işte oynamasını istemez, uzak durmasını ister. Hani şer'en yasak kabul edilen oyunlardan uzak durmasını ister. Mesela keman çalmasını istemez, çeşitli musiki aletlerinden bahseder. Bu tarzında bu yönü de etkili olmuştur. Öyle söyleyebiliriz. Hikemi üslubu bu kadar güzel bir şekilde şiirlerine yansıtmasında kendi mizacı, gördüğü eğitim, terbiyesinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Kendisinden sonra da 17. yüzyıldan sonra da Koca Ragıp Paşa, Fıtnat Hanım ve Arpa Eminizade Sami'yi çok etkilemiştir 18. yüzyılda. Bir ekol, bir okul, mektep olmuş Nabi bu anlamda.
Geçen hafta da Orhan hocamızla konuştuğumuzda dikkat çekici bir noktaydı. Hocam bu hafta da sizin Nabi'ye ilişkin söyledikleriniz, yani o İran'dan Safevi baskısından kaçıyor insanlar, sanatçılar, şairler Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da eserler veriyor ama o zaman şimdiki gibi bir yerde internetin bir tuşuna basıp da göremiyoruz.
Kesinlikle.
Fakat bizim şairlerin her şeyi okuduğunu, her şeyden haberi olduğunu ve çok entelektüel olduklarını divan şairlerini ortaya çıkıyor.
Hocam ama
bu çok bilinmiyor, ilginç.
Bilinmiyor, evet bilinmiyor. Bu programla beraber belki de bir farkındalık yaratılacak.
İnşallah hocam.
Divan şiirine yönelik.
İnşallah hocam yönelik. Öyle bir hizmetimiz olabilirse evet. Radyomuz olarak çok mutlu ve memnun oluruz. Devam edelim hocam. Dilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hala orada. Yani bu sade bir dil.
Hayriyesine baktığımız zaman daha sade bir üslubun oğluna ve dönemin gençlerine hitap ettiği için daha sade bir üslubun olduğunu söyleyebilirim. Tezim, doktora tezim hasebiyle Profesör Doktor Ali Fuat Bilkan tarafından çalışılan ve yayınlanan divanı, iki ciltlik divanı açıkçası beni zorladı. Divanda daha ağır bir üslupla karşı karşıyaydım. Kendisi şöyle söylüyor, hani divan işte bir beyti var, sözlük nüshası olmamalı, nüshayı kamus olmamalı diye bir ifadesi var. Fakat sözlüğü hiç yanı başımdan ayıramadım Nabi'nin beytlerini okurken. Divanındaki üslubu daha ağır olduğunu söyleyebilirim.
Evet, hocam o insanlara ilgilisine sevdirmek için sadeleştirerek aktarmak divan şairlerimizi. Bu yönde çalışmalar var mı? Bu yönde çalışmalar olabilir mi Neslihan Hocam?
Kesinlikle olabilir. Özellikle hayriyesinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize çünkü der ki Nabi hani ilim öğrenmek çok önemlidir. İlim sahili olmayan bir okyanusa benzetir ilmi. Hani ilme verdiği bu şeyleri, bu önemi yani gençlerimize kazandırmak, nabiyi yaşatmak olacaktır. Belki divandaki kasideler veya gazeller unutulacak ama önem verdiği erdemleri hem hayriyesinden hem de hikemi tarz vesilesiyle divanından hani gençlerimize sadeleştirerek aktarmak çok çok önemli olabilir diye düşünüyorum.
Diğer divan şairlerimizle kıyasladığınızda hocam içerik olarak, biçim olarak, yani muhteva olarak, zarf mazruf olarak Nabi'yi nereye oturtursunuz? Ana hatlarını söylediniz az önce Neslihan Hocam ama bir Nedim'le karşılaştırdığınızda, bir Fuzuli'yle, bir Şeyh Galip'le, bir Necati'yle karşılaştırdığınızda ne tür farklılıklar arz ediyor? Toparlamak gerekirse Neslihan
evet.
Hocam.
Bahsettiğim hem dönemin şartları, sosyal ve siyasi problemler.
Kendi
hem
dönemdaşlarından gibi. Farkı var mı hocam?
Tabii ki. Kendi dönemdaşlarına baktığım zaman... 70 divan okumuştum doktora tezimde.
Ve
buradaki
maşallah.
Sosyal hayat unsurlarını...
Bayağı zor.
Evet, işlemiştim. Beni en çok zorlayan Nabi divanıydı. Üslup açısından, beyitleri anlamak açısından çok zorlanmıştım. Kendi üslubunu yaratması açısından Nabi'nin bir mektep olduğunu düşünüyorum. Hikemi tarz, öğüt verici, düşünmeye ve düşündürmeye yönelik... üslubu oturmuş ve nabi yapmış. Kesin olarak onun beyitlerini ya da gazellerini, şiirlerini ayırt edebiliriz Necati'den. Necati'de lirizm ön plandadır. Fuzuli'de tasavvuf ön plandadır. Tasavvufi aşk ön plandadır. Nedim'de hayat neşvesi ön plandadır. Nedim de anlatır İstanbul ama İstanbul onun meclis tasvirleriyle beraberdir. O hayattan zevk alır. Meclisten zevk alır. Nabi bu bahsettiğim özellikleri sebebiyle onlardan tamamen ayrılır.
Ve bir kez daha hocam az önce Nedim'e ilişkin söylediklerinizden şu sonucuya varıyoruz ki o esnada da Nedim Lalezar'da, Lale Bahçelerim'de eğlenirken o şiirleri yazıyor.
Evet.
Ama diğeri de duraklama döneminin sıkıntıları içerisinde yaşarken
kesinlikle.
Onları yazıyor. Fakat tasavvuf konusu yine ilginç hocam.
Çok ilginç.
Peki Ahmet Yesevi'nin Hikmetleri'yle bir bağ kurabilir miyiz arasında?
Kesinlikle kurabiliriz. Belki mukayeseli çalışmalar yapılabilir.
Bu da ilginç hocam.
Evet, mukayeseli çalışmalar yapılabilir.
Yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz programımızın. Doçent Doktor Neslihan İlknur Koç Keskin hocamız. Evet, toparlıyoruz Neslihan. Hocamızın çok ilginç yaklaşımları oldu. Nabi'yi tanıttı bizlere. Bir genel değerlendirme yapalım hocam. Neslihan'ın dediği gibi toparlayalım yavaş yavaş. Sizin adaşınız benim yapımcım. Nabi diğerlerinden farklı görünüyor hocam.
Evet, Nabi diğerlerinden...
Haksızlık etmeyelim tabii, Fuzuli de
evet.
Farklı, hepsi birbirinden
farklı. Hepsi birbirinden farklı.
Son sorum şu olsun hocam size. Daha evet. Sonrası gelen şairlere, özellikle de Tanzimat bir kopuş sayabilirsek, tartışmalı konu da,
evet.
Daha sonraki şairlerimizi, şiirimizi, sanatımızı etkilemiş midir? O dönem edebiyatçılarımız, şiirlerimiz, şairlerimiz, yazarlarımız... Nabi'ye gereken önemi vermişler mi? Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz, gözlemleriniz ne?
Evet, Ziya Paşa'nın harabatında söz konusu edildiğini biliyorum Nabi'nin. Belki bütün eserleri ele alınarak Nabi hakkında bir kitap da yapıldı. Urfa Belediyesi tarafından da bir çalışma yapıldı. Fakat... yine Türk Dil Kurumu yayınlarından da bir kitap Nabi kitabı hazırlandığını ve yayınlandığını biliyorum. Mukayeseli çalışmalara belki Nabi'nin gerektiği önemi kazanabilmesi için onun etkileri anlamında mukayeseli çalışmalara ihtiyacımız var. Belki bunu evrensel anlamda da düşünebiliriz. Dünya edebiyatları açısından da düşünebiliriz. Aynı yüzyılda Nabi ile aynı yüzyılda yaşayan, acaba onlar nelerden bahsettiler? Gerek Türk edebiyatında mukayeseli çalışmalara ihtiyacımız var. Gerek hani Nabi'nin önemini ortaya koyabilmek için evrensel çalışmalara da ihtiyacımız var, mukayeseli çalışmalara.
Burada üniversiteye iş düşüyor diyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Evet, bitiriyoruz böylelikle bu haftada programımızı. Eğer biraz hocam dinleyicilerimize faydamız olabildiyse çok memnuniyet duyacağız bundan. Çok hoş bir sohbetti. Doçent Doktor Neslihan İlknur Koç Keskin hocamız, ağzınıza ayağınıza sağlık. Tekrar sizi stüdyomuzda, radyomuzda görmek isteriz hocam.
Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok keyifli bir sohbetti.
Hocam belki de bahsettiğiniz kitabı siz yazarsınız.
İnşallah diyelim.
Değerli dinleyicilerimiz, bitirdik bu haftada. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.